Ayrım 25, sayfa 198. Mekkeliler Bedir'e akşam olmadan az önce ulaştılar ve Müslümanların vadinin eteğine yerleşerek kuyuları işgal etmiş olduğunu gördüler. Durum kendilerini rahatsız etse de sayıca üstün olduklarından kendilerini güçlü hissediyorlardı. Tepenin diğer tarafında yerleşme kararı aldılar. Ordular aralarında yalnızca bir kum tepesi olarak karşı karşıya konumlanmıştı. Birbirlerini göremeseler de seslerini açıkça işitebiliyorlardı. Ertesi gün kanlarının son damlasına kadar çarpışacakları kişilerin sözlerini ve yorumlarını işitmek garip bir duyguydu. Aralarından pek çoğu için bu ilk kez karşılaştıkları bir durumdu. Yezid o gece uyuyamayacağını düşündü ve tabii ki böyle düşünen bir tek o değildi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Mekkeli ordunun kumandanı bir sürü ateş yakılmasını emretti. Böylelikle ateşin ışığı ve hiç bitmeyen çıtırtısı Müslümanların uyumasını engelleyecekti. Ama düşmanlar hazırlıkla geçecek uykusuz bir geceye hazırlanırken Allah Müslümanların Medine'de yataklarındaymışçasına huzurlu bir uyku uyumalarını sağladı. Şafak vaktinden hemen önce yağan hafif bir yağmur sayesinde de düşmanların ateşleri söndü ve Müslümanlar rahat bir uyku çekmiş halde uyandılar. Ayrıca yağmur sarnıcın yeniden dolmasını ve vadinin eteğindeki toprağın savaşçıların hızla yer değiştirebilmeleri için sertleşmesini de sağladı. Müslümanlar gözlerini açtıklarında savaş meydanının kendilerinin lehine olacak şekilde hazırlandığını gördüler. Aynı sabah ordular Bedir'de çarpışma için beklerken Medine'de Zeyd erkenden kalkmıştı. Annesiyle sahur yemeğini yedi. Yeni bir oruç günü başlamıştı artık. O gün günlerden cuma olup Ramazan ayının 17. günüydü. Sabahları genellikle Yezid'den ve ordularının başına gelebileceklerden söz etme adetinde olmakla birlikte o sabah sanki anlaşmışlar gibi ikisi de ağzını açmadı. Birbirlerinin gözlerinin içine bakmakla yetindiler ve bu uzun bir sohbetten çok daha fazlasını ifade ediyordu. Sabah namazını evde kıldılar ve ardından Nevvar birkaç saat daha uyumak üzere odasına çekildi. Zeyd ise eşikte oturarak güneşin doğuş istikametine bakmaya başladı. Bir süre sonra farkına varmadan uyuyakalmıştı bile. Birkaç saat sonra yağmurun başlamasıyla uyandı. Birikintilerden olağanüstü bir gökkuşağı yükselmekteydi. Kardeşinin yola çıktığı andan beri hep üzgün olan Zeyd, bir anda gökyüzünün renklerin neşesini iade etmişçesine kendine geldi. Allah'ım, bu hizmetkarının gönlündeki yükü hafiflettiğin için sana şükürler olsun, diye şükrederek yağmur suyunu palmiye yapraklarından yapılmış bir kaba toplamaya başladı. Yağmur dindiğinde kap neredeyse ağzına kadar dolmuştu. Yağmur Allah'ın rahmeti diye düşündü ve gusül abdesti almak için eve koştu. Her cuma toplu namazdan önce bu temizlenme yönteminin uygulanmasını söyleyen Hazreti Peygamber'in sözlerini hatırladı. Bedeninin her bir kıvrımına su dökerken kendini bir anda çok daha iyi hissetti. Uzun zamandır hissetmediği kadar huzurluydu. Mescide doğru yürürken belki de artık büyüyorum diye düşünüyordu. Kardeşi Medine'de namaza dururken Yezid, Bedir kuyularının etrafında diğer Müslüman savaşçıların yanında yerini almıştı. Hazreti Peygamber orduyu son kez denetliyordu. Savaş dahi olsa kargaşaya meydan vermeden düzenli ve kontrollü olunması önemliydi. Allah'ın dinini savunmak için harcanan her çaba, insanın kendi nefsinin günahkar dürtülerine karşı içinde verdiği mücadeleye eşdeğerdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adamlarına, yaşamdaki diğer olgular gibi çarpışmanın da namazda gösterilen düzen ve disiplini gerektirdiğini açıklıyordu. Düzen mükemmel hale gelince Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerin ilk adımı atması için adamlarını yüreklendirmeye devam etti. Utbe adlı bir Mekkeli ileriye çıktı ve Müslümanları düelloya davet etti. Anında iki yanına iki putperest daha geldi. Ordular Araplarda adetten olduğu gibi düellonun sonucunu görmek için beklediler. Ancak Müslümanlar Utbe'nin yüz ifadesinin beklenenden daha kararsız ve daha az gururlu olduğunu fark etmişlerdi. Aslında Utbe, Mekkelileri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adamlarına saldırmamaları için birçok kere ikna etmeye çalışmıştı. Mekkeli ordunun komutanına, "Onların kaybedecek hiçbir şeyi yok. Bir yenilgi onlar ve sevdikleri için bir son olabilir. Dolayısıyla da ölene kadar savaşacaklardır. Onları çok iyi tanıyoruz. Yürekli adamlardır. Ve pek çoğumuzu öldürmeden yenilmezler. Öte yandan çoğu akrabamız, kanımız, canımız." Dipnot: Bedir Savaşı'nda Müslümanların sancaktarı Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz, Mekke ordusunun sancaktarıydı. Utbe'nin oğullarından Velid kendi yanında, ikinci oğlu Ebu Huzeyfe ise müminlerin arasındaydı. Hz. Ebu Bekir'in bir oğlu Abdullah kendisiyle beraber, diğer oğlu Abdurrahman ise karşı safta Mekke ordusundaydı. Resulullah'ın amcalarından Hz. Hamza kendi yanında, diğer amcası Abbas ise karşı tarafta yer almıştı. Hz. Peygamberi ömrü boyunca himaye etmiş olan amcası Ebu Talib'in oğlu Hz. Ali, Hz. Muhammed'in yanında, diğer oğlu yani Ali'nin kardeşi Akil ise müşrikler arasında bulunuyordu. Resulullah'ın ilk eşi Hz. Hatice'nin kardeşi Nevfel ve damadı, yani Hz. Peygamber'in kızı Zeynep'in eşi, Ebul As da Mekkeli müşriklerin safındaydı. Parantez içinde, çevirenlerin notu. Kitaba dönüş. "Vaktimiz varken geri dönelim ve onları kaderlerine terk edelim," demişti. Kumandan ise Utbe'ye, utançla kızarmasına sebep olacak şekilde, "Sen bir korkaksın," diye cevap vermişti. İşte Utbe'nin çarpışmak üzere kendisini ortaya atmasının sebebi yaralı gururuydu. Yezid ve Zeyd'in kabilesi Beni Necar'ın erkekleri aradan sıyrılarak düelloyu kabul etmek için atıldılar. Utbe, "Sizler asalet açısından bizim dengimizsiniz ama bizler Yesriplilerle değil Mekkelilerle çarpışmaya geldik. Bize göç eden Mekkelileri yollayın," dedi. Hz. Peygamber de Mekkeli Kureyşlerin sorumluluklarına sahip çıkmaları taraftarıydı ve savaş sanatında en deneyimli iki adamı çarpışmaya davet etti. Onlarla birlikte 20 yaşında olan ve tam sefer sırasında 4 kızından Fatma ile evlilik hazırlığı yapan kuzeni Ali'yi de çağırdı. Bu üç savaşçıdan diğer ikisi peygamberin amcası Hamza ile diğer bir amcası olan Haris'in oğlu Ubeyde idi. Böylelikle ilk karşılaşmanın yükünü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi üstlenmiş oldu. Üçlü girişim tahmin edilenden daha kısa ve daha olumlu bir sonuç verdi. Çok iyi bir süvari olan Ali bir darbede önündeki düşmanını ikiye biçti. Hızlı başarısı Mekkelilerin sarsılmasını sağlamıştı. İkinci Müslüman da Ali kadar hızlı biçimde rakibini alt etti ve Ali ile birlikte kılıçlarını Utbe'ye çevirerek onu da hakladılar. Ancak Mekkeli, üçü içinde en yaşlı ve ağır olan Ubeyde'yi bacağından ölümcül biçimde yaralamıştı. Müslümanlar yaralı kuzenlerini kamp yerine taşıdılar. Adam çok kan kaybetmişti ve kanamayı durduracak hiçbir olanak yoktu. Ubeyde'nin tek bir düşüncesi vardı o anda. Öldükten sonra kendisine ne olacağını bilmek istemekte ve gözleriyle çaresiz biçimde bir cevap alabilmek için peygamberi aramaktaydı. "Neşelen Ubeyde," dedi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaralının yanına ulaşır ulaşmaz. "Seni cennetten ayıran yalnızca göğsündeki son nefes." "Allah'a şükür," diye şükretti Ubeyde. Gözleri kapanmadan önce neşeyle parlıyordu. Hz. Peygamber Ubeyde'nin ölümü nedeniyle çok üzgün olduğu halde duraksamadan askerleri yüreklendirmeyi sürdürdü. Nitekim düellonun ardından Mekkeliler kararsız görünüyorlardı ve üstünlüklerinden artık eskisi kadar emin değil gibiydiler. ilerlemeyi durdurup bekleme haline geçtiler ve Müslümanlara ok atışlarıyla vurmaya çalışmaya başladılar. Kalkanların ardında olsalar da bazı Müslümanların vurulması önlenemedi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önce Ömer tarafından hürriyetine kavuşturulmuş bir esirin, sonra da su içerken vurulup boğazındaki okla birlikte yere yığılan hazreçli bir gencin öldüğüne şahit oldu. Her ne kadar Mekke ordusu henüz pozisyonunu korumaktaysa da kısa süre içinde nihai saldırıyı yapacağı ve özellikle de Sarnıcı ele geçirmeye çalışacağı açıktı. Acilen bir karar verilmesi şarttı. Düşmana saldırılmalı mı yoksa ilk hareketi onların yapması mı beklenmeliydi? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem askerler arasında dolaşmayı bırakarak Ebu Bekir'in eşliğinde barınağa çekildi ve ellerini gökyüzüne kaldırarak Allah'a dua etmeye başladı. Öylesine kararlı bir tonla dua etmekteydi ki kızgın zannedilebilirdi. Allah'ım, eğer askerlerin ölürse kim sana iman edecek? Hz. Peygamber'in fevriliği arkadaşını rahatsız etmişti. Allah'ın Resulü, dualarınla Allah'ı zorlamaya çalışma, diyen Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber'in ellerini kendi avuçlarının içine aldı. Her ne kadar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hep çok yakın olmuşsa da Allah ile arasındaki bağın yapısını anlayabilmek onun için hala çok zordu. Bu, kendisini hem büyüleyen hem de korkutan olağanüstü bir bağdı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinin içine baktı ve vahiy geldiği zamanlardaki gibi parladıklarını fark etti. Endişelenme sevgili Ebu Bekir, Allah'tan sadece sözünü yerine getirmesini istiyorum. Kulübenin dışındaki savaşçıların çığlıkları gitgide daha net duyulmaya başlamıştı. Sadık arkadaşı aniden ısınmışçasına Hz. Peygamber'in ellerini bıraktı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem samandan yatağın üzerine uzandı ve derhal derin bir uykuya daldı. Sonra aniden uykuya daldığı hızla gözlerini açtı ve neşeli bir ifadeyle Ebu Bekir'e döndü. Sevin Ebu Bekir, Allah'ın yardımı geldi. Cebrail atına dizginledi ve 3000 meleğin başında buraya doğru geliyor. Önlerinde de bir toz bulutu bulunmakta. Ebu Bekir'in şaşkın ifadesine gülümseyerek aniden ayağa kalktı. Askerlere doğru gitti ve herkesin duyabilmesi için yüksek sesle konuşmaya başladı. Tam o sırada Mekkeliler saldırmaktaydılar ve Müslümanlar kendilerinin 3 katı sayıdaki orduya karşı umutsuzca direnmeye çalışıyorlardı. Hz. Peygamber çınlayan bir ses tonuyla, "Ey Müslümanlar, neşelenin! Cebrail 3000 melekle yardımınıza geliyor," diye bağırdı. Sonra etrafına bakındı. Arkadaşları yüzünün sevinç ve tatminle ışıl ışıl parladığını gördüler. Yeniden askerlere dönerek, "Saldırmaya hazır olun. Melekler çoktan aranıza karıştı ve ellerinde büyük sopalar bulunuyor," dedi. Yere eğilerek bir avuç kum ve taş aldı ve putperestlere doğru savurarak, "Görüş alanınız kaybolsun," diye haykırdı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine eşlik eden şiddetli bir rüzgar, taş ve kum karışımlarını havaya yükselterek Mekke ordusunun üzerine kör edercesine savurdu. Müslümanlar derhal savunma hattını terk ederek olanca güçleriyle Mekkelilere saldırdılar. Mekkeliler gafil avlanmıştı. Üzerlerine savrulan kum sebebiyle bir süre önlerini bile göremeyen adamlar, sayı olarak kendilerinden bu denli az olan Müslümanların nasıl olup da kendilerine saldırdığını anlamamışlardı. Savaş sürprizlerle dolu olarak cereyan etmekteydi. Yezid de yaşlı devesini mahmuzladı ve babasının kılıcını sallayarak diğerleri gibi kararlı biçimde ileriye fırladı. İlk kez düşman karşısındaydı. Bu anı daha küçükken binlerce kere hayal etmişti. Ama o gün olanlarla karşılaşacağını asla tahmin edemezdi. Hazreti Peygamber'in savurduğu o bir avuç kum çok ince bir sis tabakasına dönüşmüştü. Çarpışma alanındaki ses sağır ediciydi ama sesin kaynağı yalnızca silahlar değildi. Vadinin dibinde, orduların karşılaştığı yerde sesler sanki alışılmamış ve korkunç bir yankıyla çoğalmaktaydı. Yezid, çevresindeki karmaşadan tedirgin olsa da bedenindeki tüm nefesle bir çığlık atarak önündeki düşman askerine doğru ilerledi. Bir yandan da kendisine "Ey Muzaffer, dövüş!" diye cesaret veriyordu. Bu Müslümanların savaş çığlığıydı. Devesi Uhud, demirli bir topuz ve kum bulutundan korunmak için indirdiği büyük bir kalkan kuşanmış bir askeri hedef almış, koşmaktaydı. Yezid, en uygun saldırı manevrasını hayvanın belirlemesi için bekledi ve kılıcını havaya kaldırarak eğerin yan tarafına doğru eğildi. Düşman başını kaldırmadan ilk darbeyi vurmaya niyetlenmişti. Uhud, kalkanın ters yanına doğru olabildiğince hızla koşmaktaydı. Adam ve hayvan, koşunun hareketiyle bütünleşmiş, yek vücut olmuşlardı. Yezid tam kılıcını indirmek üzereyken, düşmanının sanki kafasına ağır bir şeyle vurulmuşçasına yere devrildiğini gördü. Yere düşerken kalkana da savrulduğundan, Yezid gözlerinde tanımlanamaz bir dehşet ifadesi gördü. Devesinden indi ve adamın yanına gitti. Düşmanda hiçbir kanama emaresi yoktu. Yezid'in yanında taşlaşmış gibi duran Uhud da acayip gurultular çıkarmaktaydı. Yezid savaş alanına göz atmak için döndüğünde ise her bir tarafta yere devrilen düşman askerleri gördü. Bazıları başları kesilmiş olarak yerde yatmaktaydılar. Tozların ardından daha iyi seçebilmek için gözlerini kıstı ve Mekkeli süvarilere saldırarak düşman sıralarını alt üst eden beyaz türbanlı süvariler gördüğünü sandı. Başlarında askerlerin oluşturduğu kargaşa içinde şimşek gibi hareket eden büyük sarı türbanlı bir süvari bulunmaktaydı. Öylesine doğaüstü bir hızla hareket ediyorlardı ki Yezid yüzlerini seçemiyordu. Ama o atların görkemini ve her gürültüyü bastırarak vadiyi dolduran kişnemelerini fark etmemesi imkansızdı. Bu mucizevi saldırı karşısında dağılan Mekkeliler kaçmaya başlamışlardı. Sonraki günlerde Hazreti Peygamber'e bu olayları hatırlatacak bir vahiy daha inecekti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani siz Rabbinizden imdat istemişseniz de, Rabbiniz şüphe yok ki ben bin melekle size yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti. Ve Allah bunu ancak bir müjde olarak ve kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yardım ancak Allah'tandır. Şüphe yok ki Allah azizdir ve hakimdir. Hani bir emniyet vermek için sizleri hafif bir uykuya daldırmıştı ve sizleri arıtmak, sizlerden şeytanın pisliğini gidermek, yüreklerinizi sağlamlaştırmak ve ayaklarınızı pekiştirip metanetinizi arttırmak için de gökten bir yağmur yağdırmıştı. Hani Rabbin, şüphe yok ki ben sizinleyim, müminleri sebat ettirin, kafirlerin yüreklerine korku salacağım, hadi vurun boyunlarına, vurun onların parmaklarına diye meleklere vahyetmekteydi. Parantez içinde 8/9-12. Yezid öylesine şaşkına dönmüştü ki savaşmayı bıraktı ve biraz geri gittiğinde kendisini peygamberin yanında buldu. Yanında kılıcı kırılmış bir asker vardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savaşçıya tahtadan bir sopa vererek "Bununla savaş," dedi. Asker tahtayı aldı ve Yezid'in şaşkın bakışları altında tahta parçası uzun ve ışıldayan bir kılıca dönüştü. Asker kılıca hemen "Nasr," yani yardım adını verdi ve gururla başının üzerinde çevirmeye başladı. Daha çok uzun yıllar boyunca kullanacaktı bu kılıcı. "Ey Muzaffer, dövüş!" diye bağırarak güruhun içine daldı. Yezid de arkasından Sabit'in kılıcını cesaretle sallayarak atıldı. Mekkeli askerler artık kaçmaktaydılar. Gururlandıkları ordu darmadağın olmuş ve pek çoğu esir düşmüştü. O gün peygamberin ait olduğu ama aynı zamanda Allah'ın dinine inatla karşı çıkan Kureyş kabilesinin putperest komutanlarının önde gelenleri de öldü. Medine'ye döndüğünde bu savaşı yüzlerce kere anlatacaktı Yezid. Hikayesini savaş alanının rahatça görüldüğü Bedir tepesinde bulunan iki bedeviden duyduğu sözlerle bitirecekti. Bunlar muhtemelen ölenleri soymak için fırsat kollayan haydutlardı. Bir tanesi, ben bir çöl adamıyım diyordu ve buraya kuzenimle birlikte develerimize su içirmeye geldik. Tepenin en üst noktasına vardığımızda bir an savaşı seyretmek için durduk. Aniden yanımızdan alçak bir bulut geçti ve at kişnemeleri duyduk. Büyük sarı türbanı olan birinin sesi tüm gürültüleri bastırırcasına yükseldi. Atını ileri, ileri diye cesaretlendiriyordu. Kuzenimin korkudan ödü patlamış olmalı ki oracıkta düşüp öldü. Ben de bayılmışım. Kendime geldiğimde savaş bitmişti ve başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama şimdi o anın düşüncesi bile soğuk terler dökmeme ve titrememe sebep oluyor. Ayrım sonu. Sayfa 206.